Ayrım 34, Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov, Sayfa 319. Ertesi sabah öğleden az önce başlarında Boston olduğu halde 6 adam Alamengü geçidini tırmanıyordu. İpler ve gerekli aletler vardı ellerinde. Bir ciple olabildiği kadar yükseğe çıkmışlardı ve şimdi nefeslerini tüketmemek, daha çok yorulmamak için hiç konuşmadan yürüyorlardı. Bir helikopter de o saatlerde geçidin oraya 3 tecrübeli dağcıyı indirmiş olacaktı. En önde yürüyen Boston aynı yolu bir gün önce Ernazar'la olacaklardan habersiz tırmandıklarını düşünmekten kendini alamıyordu. Şunu da anlıyordu ki sevgili arkadaşı o lanet çukura düştüğü zaman ölmemiş olsa bile aradan geçen 24 saatlik bir süre içinde donup ölmüş olmalıydı. Buna rağmen bir mucize umuyordu. Fırtınadan sonra şimdi geçidin doruğuna mutlak bir sessizlik hakim olmuş ama yoğun kar yağışı her yeri örtmüştü. Ernazar'ı yutan çukur görünmüyordu, ayak izleri de yok olmuştu. Bu yüzden Boston kaza yerini birden gösteremedi. Neyse ki adamlardan biri oralarda Boston'un kürkünü gördü, sonra bir başkası biraz uzakta atılan eyeri buldu. Bunlar sayesinde çukurun ağzını da keşfettiler ve kazdılar. 6 katlı bir ev kadar derin görünüyordu çukur. O sırada helikopterle dağcılar da gelmişti, çukura indiler. Dağcılar yukarı çıkınca Ernazar'ın cesedini kas katı donmuş olarak bulduklarını bildirdiler. Atının da aynı durumda olduğunu söylediler. Onları çıkarmadan imkansız olduğunu, ufak bir kazma darbesiyle çığ altında kalabileceklerini anlattılar. Boston'un bir de kendisinin inip aziz arkadaşına son defa veda etmekten başka yapabileceği bir şey kalmamıştı. Boston bu kabustan yıllarca kurtulamayacaktı. Onu iplerle bağlayarak aşağı indiriyorlardı. Uçurumun buzlu saydam kenarlarını bir fenerle aydınlatıyordu. Birini elinden düşürmesi ihtimaline karşı iki fener vermişlerdi ona. Gerçekten birisini hemen düşürmüştü. Üzüntüsünden ve isyanından bağırmak istiyordu. Ama yine de o buzlu, o dev çukura inmeye devam ediyordu. Sonra fenerin ışığı birden Ernazar'ın bir buz blokunun üzerindeki cesedini aydınlattı. Dizüstü oturuyordu Ernazar. Kürkü başından kaymış, yüzü kan içinde, dudakları kapalı, gözleri açık görüyordu onu. Tıpkı kazanın ertesi gününde gördüğü gibi. Sonra ona sesleniyordu. Ernazar diyordu, bak ben geldim, yardım fenerini sana bırakacaktım. Burası çok karanlık, çok soğuk çünkü. Ama kaybettim o feneri. Anlıyor musun Ernazar? Kaybettim. Olsun, bir tane daha var, onu veririm sana. Al, al bunu, al bu feneri Ernazar. Yalvarırım al. Ama Ernazar feneri almak için elini uzatmıyordu. Hareketsiz, öylece duruyordu. Bunun üzerine Boston ağlamaya başlıyor ve her defasında gözyaşları içinde uyanıyordu. Tekrar tekrar görüyordu bu rüyayı ve her defasında ertesi gün çok kötü geçiyordu onun için. Bu rüyasını kimselere, özellikle de Gülüm Han'a anlatamazdı. Gülüm Han'la evlendikten sonra bile anlatmamıştı ona. Ona da, ailesinden herhangi birine de. Ernazar'ı son bir defa daha görmek için uçuruma girdiğini söyleyemedi. O faciadan sonra evine döndüğü zaman olayı herkes öğrenmişti. En zoru gözyaşlarına boğulan Gülüm Han'la karşılaşması oldu. Kadın o kadar üzüntülü, öyle umutsuzdu ki, onu öyle görmektense orada kalıp Ernazar'la birlikte ölmesinin ya da binlerce defa o uçuruma inmeye mahkum edilmesinin daha iyi olacağını düşünmüştü. Kadın Alamengü'ye gitmek istiyor ve hıçkırıklar içinde durmadan bağırıyordu. İnanmıyorum, inanmıyorum, ölmedi o, bırakın gideyim, onu bulmak, onu görmek istiyorum diyordu. Onun bu halinden korkmaya başlamışlardı. Kadın bir akşam kaçıp gitti. Boston'da günlerce hiç elbisesini çıkarmamış, hemen hemen hiç uyumamıştı. Taziye için gelenlerin günlerce ardı kesilmemiş ve Boston'da ilgilenmek zorunda kalmıştı. Bölgenin bütün sakinleri ağıla geliyor ve bazıları ta uzaklardan ağlamaya, dövünmeye başlayarak Kırgız geleneğine uygun ağıtlar okuyorlardı. Ernazar, ciğerparem benim, seni bir daha nerede göreceğim diyorlardı. Boston onları karşılamaya çıkıyor, attan inmelerine yardım ediyor, teselliye çalışıyordu. Sonunda bir akşam nihayet yalnız kalabilmişti. Beline kadar soyunmuş, avluda bir güğüm su ile yıkanmaya çalışıyordu. Daha sonra da biraz dinlenecekti. Çok yorgundu çünkü. Tam bu sırada Arzugül'ün kendisini çağırdığını duydu. O faciadan sonra Arzugül bir şeyler yapar korkusuyla Gülüm Han'ı hiç yalnız bırakmamıştı.
''Boston, Boston neredesin?''
''Ne var, ne oluyor?''
''Çabuk ol, çabuk, Gülüm Han'ı yakala, gitti, mani olamadım, iki çocuk ağlaşıp duruyor.''
Boston alelacele kurulandı, uzun kollu fanilasını sırtına geçirdi ve koşmaya başladı. Epeyce koştuktan sonra bir vadinin kenarında dağlara doğru giderken gördü onu. ''Gülüm Han, dur, nereye gidiyorsun?'' diye bağırdı. Ama Gülüm Han dönüp ardına bakmıyordu, Boston hızını arttırdı. Şimdi kadının kocasının ölümünden onu sorumlu tutabileceğini de düşünüyor ve çok korkuyordu böyle bir suçlamadan. Onu en çok korkutan şey buydu. Zaten suçluluk duygusu içinde kendini yiyip bitirirken bir de o yüzüne karşı bu suçlamayı yaparsa ne cevap verebilirdi? Kendini savunmak için ağzını nasıl açabilirdi? Kadın da herhalde aklın sesini dinleyebilecek durumda değildi. Elbette insanın hiçbir şey yapamayacağı trajik anlar olabilirdi ama bu kaçınılmaz anlar her zaman olağan karşılanmazdı. Ve Ernazar'ın ölümünden sonra kendisinin nasıl hayatta kalabildiğini Gülüm Han'a anlatamazdı. Nefes nefese nihayet Gülüm Han'a yetişti. ''Gülüm Han, nereye gidiyorsun? Dur beni dinle, eve dönelim.'' Vakit epey geçti ama henüz karanlık iyice çökmemişti. Gün batarken de dağlar iyice fark ediliyordu. Gülüm Han dönüp yüzüne baktığı zaman uğradığı felaketin onu bir tül gibi sardığını gördü sanki. Bir suyun dibindeymiş gibi bu tül yüzünü deforme ediyordu. Daha düne kadar yüzünden sağlık fışkıran, neşe fışkıran bu kadındaki o acılı değişikliği görmek dayanılır şey değildi. Onu buruşmuş, önden düğümleri çözülmüş dul kadın ipeklisiyle, yas tuttuğu için dağınık bıraktığı saçlarıyla deli gibi kaçarken görmek Boston'un yüreğini cayır cayır yaktı. Gülüm Han'ın aslında yepyeni kara çizmeleri bile pek üzüntü vericiydi. ''Nereye gidiyorsun Gülüm Han? Söyle nereye gidiyorsun?'' diyordu Boston onun kolundan tutarak.
''Geçide gidiyorum. Onu görmek istiyorum.'' dedi kadın şaşılacak kadar savruk bir sesle.
Boston ona Alamengü'ye yaya gitmenin delilik olduğunu, dağlara çıkınca bu elbiselerle bir saat içinde donup öleceğini söylemedi de başka şeyler söyleyerek yalvardı. ''Şimdi gitme Gülüm Han. Az sonra karanlık basacak. Başka zaman gidersin. Ben götürürüm seni oraya. Ama bu akşam olmaz, eve dönelim. Kızların ağlaşarak seni bekliyor. Arzugül kaygılar içinde. Az sonra gece olacak. Yalvarırım eve dönelim.'' Gülüm Han hiç cevap vermedi. Birden çektiği acıların ağırlığı ile iki büklüm olmuştu. Neden sonra başını iki yana sallayarak mırıldandı.
''Onsuz nasıl yaşarım ben? Orada yapayalnız kalamaz toprağa gömülmeden. Mezarı başında bir ağlayanı olmadan kalamaz.''
Gülüm Han'ın önünde ayakta zayıf omuzlarından sarkan fanilasıyla birçok çoban gibi bütün mevsim giydiği çizmeleriyle ve kurulanmak için aldığı sonra boynuna doladığı havlusuyla öylece duruyordu. Çok üzgün ve acınacak bir durumdaydı. Gülüm Han'ı yatıştırmak için ne söyleyeceğini bilemiyordu. Ne söylese onun acısına merhem olamazdı çünkü. Eğer kendi canını verdiği takdirde Ernazar'ın geri geleceğini bilse hiç tereddüt etmeden yapardı bunu. İkisi de kendi düşüncelerine dalarak bir süre sessiz durdular. Sonra Boston Gülüm Han'ı yine elinden tuttu. ''Gel'' dedi. ''Bizim yerimiz orasıdır. İnsanların Ernazar'a ağlamak için geldiği yerdir. Dönelim eve.'' O zaman Gülüm Han başını onun omzuna dayadı, sayıklar gibi anlaşılmayan sözler söyleyerek titreye titreye, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Boston da koluna girdi. Birlikte ağlaya ağlaya ağılın yolunu tuttular. Yaz akşamının karanlığı dağlardaki otların kokusunu etrafa yayarak yavaş yavaş çöküyordu. Arzıgül de iki kızla onları karşılamaya çıkmıştı. İki kadın birbirlerinin kucağına atılarak uzun bir ayrılıktan sonra tekrar kavuşmuşlar gibi hüngür hüngür ağladılar. Birkaç ay sonra Gülümhan göl kenarındaki küçük evine çoktan taşındı ve karısı Arzıgül hastaneye düştüğü zaman Boston bu sahneyi çok iyi hatırlayacaktı. Karısının başı ucunda oturup onun iyice zayıflamış soluk yüzüne büyük bir üzüntüyle bakacaktı. O sıcak sonbahar gününde oda arkadaşları çıkıp yalnız kaldıkları zaman şöyle bir konuşma geçecekti aralarında. ''Sana bir şey söylemek istiyorum.'' diyecekti Arzıgül yavaş bir sesle ve gözlerini güçlükle ona çevirerek. O zaman da Boston onun bir gün öncesine göre daha da sarardığını, zayıfladığını görüp korkacaktı. ''Dinliyorum Arzıgül, ne söylemek istiyorsun?'' diyecekti şefkatli bir sesle.
''Doktoru gördün mü?''
''Gördüm.'' Dedi ki,
''Yok, şimdi değil. Doktorun ne dediğini daha sonra anlatırsın. Şimdi konuşmamız gereken daha ciddi bir mesele var.''
Bu sözler üzerine Boston kalbi sıkışarak sinirli bir hareketle mendilini çıkaracak, alnındaki terleri silecek ve boş yere konuyu değiştirmeye çalışacaktı. ''Belki ciddi konuların zamanı değil, daha sonra iyileştiğin zaman bol bol konuşuruz.'' Ama karısının bakışları ısrarın faydasız olduğunu anlatacaktı.
''Her şey zamanında yapılmalı. Hastaneye geldiğim günden beri çok düşündüm. Zaten burada en iyi meşgale düşünmektir. Seninle birlikte geçirdiğimiz hayattan çok memnunum ve kaderimden de hiç şikayet etmiyorum.'' Allah'ın yardımıyla kızlarımız büyüdü ve artık kendi başlarına hareket edebilirler. Onlar hakkında da konuşmam gerek ama şimdi değil. Ben şimdi en çok seni düşünüyor, senin için korkuyorum. İnsanlarla pek iyi geçinemiyorsun, çok katısın ve kimsenin önünde eğilmek istemiyorsun. Artık genç olmadığını unutma. Ben yok olduktan sonra içine kapanıp kalma. Uzun zaman yalnız yaşama. Cenaze töreninden sonra ne yapacağını iyi düşün. Ben yeniden evlenmeni istiyorum. Unutma ki çocuklar kendi hayatlarını yaşayacaklardır.
Bütün bunları niçin söylüyorsun bana? Böyle şeyler konuşmamalıyız.
Yok Boston, bunları konuşmamızın tam zamanı. Şimdi konuşmalıyız. Ben öldükten sonra çok geç olur. İnan bana bu söyleyeceklerimi çok düşündüm. Biliyorsun Gülümhan sık sık ziyaretime gelir. Onu iyi tanırsın, yabancımız değil. Kader onu hala bakıma muhtaç iki çocuğuyla dul bıraktı. Çok iyi bir insan. Sen işte onunla evlenmelisin. Benim tavsiyem budur. Elbette hareketlerinde serbestsin. Seni zorlayamam. Ama ben öldükten sonra bu konuşmamızı ona da anlat. Belki bu evlilik gerçekleşir. Benim isteğim işte budur. Böylece Ernazar'ın kızları da yeniden bir babaya kavuşur.
Isık göl sakinleri göl yakınında yaşıyorlar ama boşuna kıyısında gezintiye çıktıkları yok. Tatile çıkanlar eskiden beri hep böyle söyler, alay ederler. Ama o akşam Boston hastaneden çıkar çıkmaz hep uzaktan seyrettiği bu harika güzellikteki sıvı mavinin kıyısında yalnız dolaşma ihtiyacını duyacaktı birdenbire. Rüzgarın görünmeyen bir saban demiri gibi suyun üzerinde oluşturduğu muntazam çizgiler üzerinde oluşan köpüklü dalgalara bakacak, ağlayacak, bu dalgalara karışıp yok olmak isteyecekti. Dalgalar bir yükseliyor, bir devrilip batıyor, sonra kendi köpüğünün içinden yine meydana çıkıyordu. Onların bu hali gibi onda da yaşama arzusu ölüp ölüp diriliyordu. Hiç durmadan uluyan kurtların sesi sonunda canına yetti ve onu çıkmaya mecbur etti. Evvela küçük Kenca uyanmıştı ağlayarak. Boston onu göğsüne çekerek kucaklayarak sakinleştirmeye çalışmıştı. ''Kenca, Kenca ağlama yavrum. Neyin var senin? Ben buradayım, annen de burada. Bak, şeker vereyim mi sana? Işığı yakayım mı? Korkacak hiçbir şey yok yavrum. Kediler bağırıyor böyle, kedilerden başkası değil.'' Gülümhan da uyanmış, o da çocuğu yatıştırmak için bir şeyler söylemişti ama çabaları boşunaydı, çocuk susmuyordu. Boston kalkıp lambayı yakmaya gitti, kapının önüne gelince durup sordu. ''Gülüm, ben dışarı çıkıp onları korkutmak istiyorum, sabaha kadar dayanılmaz bu ulumalara.''
''Saat kaç?''
Boston duvardaki saate baktı, 3'e 20 var.
Ne kadar geç, gördün mü? Saat 6'da kalkacaksın. Bu kör olası akbar da bizi deli edecek sonunda. Tam bir bela bu, bir kırlagan.
Haklısın, bir kırlagan ama sinirlenme. Bari sen korkmayı bırak. Çabuk gelirim. Çıkarken kapıyı kilitleyeceğim. Hiç endişe etme, uyumaya çalış. Çıkıp evin etrafında bir tur attı. Çorapsız, alelacele giydiği çizmeleriyle ağır ağır yürüyor. Bir yandan da yüksek sesle ve aşağılayıcı sıfatların hepsini sayarak köpekleri çağırıyordu. Umutsuzluktan çılgına dönen bu kurtlar onu öyle sinirlendiriyordu ki onlarla nihayet yüz yüze geleceğine memnun oluyordu. Kurtları başka türlü susturamayacağına göre yapılacak tek şey vardı. Tüfeğini alıp onları vurmaya çalışmak. Ama o gecede her şeye lanetler okuyarak, sövüp sayarak eli boş döndü. O yatağa tekrar girdi ama gözüne uyku girmedi. Acılı, üzücü binlerce düşünce üşüşmüştü kafasına. Namuslu çalışmak her yıl biraz daha güçleşiyordu. Bugünün insanları, özellikle de gençler, yalnız kendi çıkarlarını düşünüyorlardı ve zerre kadar iş ahlakına sahip değillerdi. Savaştan önce Suez Kanalı'nın inşaatında hiçbir çıkar beklemeden çalışmak için ülkenin dört bucağından gönüllü gençler gelmişti. Şimdi buna kimse inanmazdı. Çünkü karşılıksız emek vermeyi akılları almazdı. Hem artık hiç kimse çoban olmak istemiyordu. Herkes her şeyden kaçıyordu. Tam bir bozgun, bir kokuşmaydı bu. Ama bu durumu da çok iyi anladıkları için her biri bunun geçici olduğuna, düzeleceğine inanır görünüyor ve geleceği ciddi olarak düşünme zahmetine kimse katlanmıyordu. Dobra dobra konuşanları ise iftira etmekle, yabancı hayranı olmak ve onlarla işbirliği yapmakla suçluyorlardı. Bu acı düşüncelere karşı Boston'un tek tesellisi karısı Gülüm Han'ın ona karşı çok anlayışlı davranmasıydı. Gülüm Han onun yılın 365 gününde hiç dinlenmeden çalışmasına ses çıkarmıyor, bundan şikayetçi görünmüyordu. Sürüyü kendi haline gözetimsiz, bakımsız nasıl bırakabilirdi? Ağıl bir fabrika değildi ki istediği zaman makineleri stop ettirsin. Koyunlar sürekli bakım, sürekli itina isterlerdi. Böyleydi ama sovhozda hiçbir zaman yeteri kadar işçi bulunmazdı. Oysa ülkede pek çok işsiz vardı ve sovhozda dilediği kadar işçi bulabilirdi. Ne var ki insanlar yorulmak istemiyorlardı. Niçin böyle oluyor diyordu kendi kendine. Çalışmadan yaşamak, yaşamak mıdır? Kim bilir, yaşamanın da çalışmanın da bir başka türlüsü vardır belki. İşin en zor yanı kuzulama zamanında yardımcı işçi bulmaktı. Gençleri gece gündüz kuzuların başında tutmaya imkan yoktu. Çünkü bu iş büyük bir sorumluluk duygusuna sahip olmayı gerektiriyordu. Hem onlar bu kadar az bir ücretle uzaklara, bucaklara gitmek istemezlerdi. Bir fabrikada ya da bir şantiyede günde 8 saat çalışmak çok daha iyiydi onlar için. Biz hep nerede çok para verirlerse orada değil, bize nerede ihtiyaç varsa orada çalıştık. Şimdi çalışma sırası, kalkınmaya katkıda bulunma sırası, gençlerin olmalı. Hiçbir işe yaramıyorlar, hiçbir şeye saygıları yok, tutundukları hiçbir şey yok diyordu yaşlılar. Birbirlerini anlamamaktan kaynaklanan nesiller arasındaki uyuşmazlık giderek daha da artıyor ve bütün ağırlığı da vicdanların üzerine çöküyor. Boston dilini tutamadığı için pişman olduğu son toplantıyı bir kere daha hatırladı. O toplantıda yine canını sıkan meseleyi ortaya atmış, insanların işlerine sahip olmaları, dört elle sarılmaları gerektiğini söylemişti. Durumu düzeltmenin tek yolu bu idi, kişisel çıkar sağlamak böyle olmalıydı. Alınacak ücretler sağlanan sonuç ya da verimle doğrudan ilgili bulunmalıydı. Özellikle de çobanlar, onların yardımcıları ve aileleri kendilerine ayrılan parsellerde kendilerine bağımsız hissetmeliydiler. İşte o zaman otlakları korumanın faydasını daha iyi anlar ve korurlardı. Bundan başka çare yoktu. Koç Gorbayev her zamanki tavrı ile karşı çıkmıştı ona. Bu jurnalci postası, arkasından onu bu isimle anarlardı, müdürün sağında oturuyordu. Konuşma süresince kaşlarını çatarak ve durmadan kravatını düzelterek, küçümseyerek bakmıştı Boston'a. Müdür İbrahim Çotbayeviç, Çotbayev onun ne düşündüğünü anlamakta hiç güçlük çekmiyordu. Uzun tecrübelerden sonra bu demagogun hiç değişmeyen saplantılarını, mantığını çok iyi anlamıştı. Bir neokulak bu Urkunciyev, yeni bir tür devrim düşmanı, hep bildiğini okuyor. Hiç ders, ibret almamış. Bir yerlere sürmek gerek onu. Eskiden olsaydı çoktan cezasını bulurdu demek istiyordu Koç Gorbayev. Müdür Çotbayev, hücre sekreterinin komitenin yeni eğitimcisine de not vermek için bu toplantıyı fırsat sayacağını düşünüyordu. Bu ihtiyatlı görünen genç adam ilk defa toplantıya katılmıştı ve dikkatle not tutuyordu.
34. ayrımın sonu. Sayfa 328.